Oysa adımız ne
olduğu için.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz başkente. İşte Hayatın Sesleri başladı. Sevgili dinleyenlerimiz, programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk sunacağım 15.55'e dek her zaman olduğu gibi. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Telefonlarımızı biliyorsunuz zaten. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın takip edemediğiniz bölümlerini oralardan da takip etmeniz mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Çok su verilince ölür ya çiçekler, çok ağlarım, çürür gözlerim gidersen eğer. Ben senin gül bahçende oyunlarıyla mutlu ve affedilmeyi çok seven yaramaz bir çocuğum. Sen ne güzel güldün, solmuyordun. Hem çok seviyordum hem beni yormuyordum. Çiçekler, çiçekler sevildikçe büyür. Gitme diyorum sana, gitme, çiçeklerim benimle ölür. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Gitmek çözecekse, biri gidecekse. Buralar gitsin, sen gitme. Sen gitme. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Gitmek çözecekse, biri gidecekse. Buralar gitsin, sen gitme. Sen gitme. Sen ne güzel güldün, olmuyordum. Hem çok seviyordum hem beni yormuyordum. Çiçekler, çiçekler sevildikçe büyür. Gitme diyorum sana, gitme, çiçeklerim benimle ölür. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Gitmek çözecekse, biri gidecekse. Buralar gitsin, sen gitme. Çözecekse
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve Hayatın Sesleri'nin hemen stüdyo konuğuyla sizleri tanıştıralım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bugün 0-1 yaş aralığında iletişim ve oyundan söz edeceğiz. Çünkü bebeklerin ilk yılları gerçekten çok önemli. Hem zihinsel, hem fiziksel, hem de duygusal gelişimleri açısından, değil mi?
Evet. Yani ilk 2 yıl gelişimin en hızlı olduğu zaman. Yani neredeyse varoluşunun bile farkında olmayan bir canlı, bir bebek dünyaya uyum sağlıyor ve kendi başını becerir hale geliyor 2 yaşın sonunda.
Evet.
Çok dramatik bir değişim yani.
Evet, gerçekten öyle. Peki ne zaman başlıyor? Doğum anından itibaren iletişim başlar mı?
Yani bu konuyu tabii çok net bilmek ya da tanımlamak mümkün mü bilmiyorum ama yazılan ya da söylenen ya da araştırmalardan anladığımız ilk haftalarda kendi varoluşlarının bile çok farkında değiller. Ama kendilerine bakan, onlarla ilgilenen insanlarla karşılaştıkça ve de göz göze geldikçe ve de birilerinin onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını fark ettikçe, acıktığında doyurulduğunu, sakinleşmek istediğinde sakinleştirildiğini, uykusu geldiğinde uyutulduğunu, ben varım duygusu gelişiyor.
Evet.
Çocuklarda.
Hı hı. Bu 0-3 ay arası diyebilir miyiz buna? Ne zaman gelişiyor bu?
Genellikle ben varım duygusu birkaç haftada gelişiyor.
Evet.
Ama 3 aya kadar olan zamanda ihtiyaçlarım karşılanır duygusu gelişiyor.
Hı hı.
Ben varım artı ihtiyaçlarım karşılanır'a eşittir temel güven duygusu diyoruz.
Hı hı.
Ya o noktadan sonra artık ben hayattayım, varım, ihtiyaçlarım karşılanıyor. Demek ki dışa dönebilirim diyorlar. Ve de dünyada neler olup bitiyor ona bakıyorlar. 3-5 ay arası tamamen tarama modunda etraflarında neler olup bittiğiyle ilgilenmeye başlıyorlar.
Hı hı. Şimdi o 0-3 ay arasında önce emzirmeyle başlıyor herhalde iletişim değil mi?
Evet.
Anneyle arasında ciddi duygusal bir bağ
oluşuyor.
Evet. Hı
hı. Çok derin, duygusal, yani kısmen fiziksel emzirme nedeniyle bir bağ oluşuyor.
Sonrasında 3 ve 6 ayda nasıl bir gelişme gösteriyor?
İlk 3 ayda anne ile emzirme sırasındaki ilişkisi aslında onun bütün hayatı boyunca diğerleriyle kurduğu ilişkiyi de belirliyor. O erken ilişki bir güven ilişkisi ise ve de o tam oluştuysa bütün insanlarla da güvenilir ilişkiler kuruyor. Ve güvenilir ilişkiler kurabileceği insanlarla aslında hayat boyu bir araya geliyoruz.
Peki bazı dönemlerde ne yazık ki çocuklar hem kendileri emmeyebiliyorlar hem de bir takım rahatsızlıklar dolayısıyla emzirme gerçekleşemiyor. O zaman güven duygusu eksik çocuklar yetiştiriyoruz diyebilir miyiz?
Emzirme tek karşılıklı ilişki, iletişim, güven yolu değil.
Evet.
Göz göze geliyoruz.
Hı hı.
Acıktığı zaman doyuruyoruz emzirerek ya da biberonla.
Farklı yolları da var,
evet,
o güven duygusunu sağlamanın.
Sakinleşmek istediği zaman sakinleştiriyoruz. Uyumak istediği zaman uyutuluyoruz. Hı hı. Kucakta sıcaklığımızı, kalp atışımızı hissediyor. Onu güvende, sağlıklı, sıcak, hayatta tuttuğumuzun bilincinde oluyor.
Evet. Sonrasında 3-6 aya geçince
3-6 ayda şöyle oluyor. Madem ben varım ve ihtiyaçlarım karşılanıyor, etrafa bakabilirim diyor. Dünyada neler olup bittiğini anlayabilirim diyor. Evet, yavaş yavaş uzanmaya başlıyor. Objeleri eline alıyor, ağzına götürüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor.
Hı hı.
Ağzına götürmek zorunda objeleri. Çünkü ancak ağzına götürerek tanıyabiliyor. Her yani neredeyse 5 yaşa kadar elden daha iyi hissediyor ağız çünkü.
Evet.
Elden ele geçiriyor,
hı hı.
Nesnelerle ilişki kuruyor, diğer insanlarla ilişki kuruyor, annesini, babasını ve diğerlerini birbirinden ayırabiliyor.
Onun için belki bu dönemde diş kaşıyıcıları daha çok tercih edip veriyoruz ellerine, değil mi? Çıngıraklar, dönenceler belki, değil mi? Peki daha sonra mı yumuşak oyuncaklara geçiyoruz? 6-9 ay daha farklı oyuncaklarla. İletişim nasıl oluyor peki o aylarla ilerledikçe?
Şimdi öncelikle bizimle ve etrafla ilgilenmeye başladıkları dönemde onlara etrafı tanıtıyoruz aslında. Onların tek istediği kucakta gezdirilip her şeye bakmak oluyor.
Evet.
Camdan dışarıya bakmak, evdeki nesnelere bakmak, uzanmaya başladığı zaman uzanmak, ağzına götürmek oluyor.
Evet.
Yani aslında bu 3-6 ay döneminde en önemli açlıkları öğrenme. Yani aslında sürüngen beyin açısından düşünürsek o dönemde bu şu demek: dünyada neler olup bittiği önemli, tehditler önemli. Çünkü yani insanlığın daha ilkel dönemlerinde Afrika'nın ortasındaki bodur ormanlarda yaşadığı dönemde, kaplanlarla beraber yaşadığı dönemde ki gibi düşünürsek kaplan kovalayabilir, yılan çıkabilir. Yani oturup yemek yiyemeyiz. Önce öğrenmek zorundayız.
Evet. Bunlar yavaş yavaş öğrenilirken sonra çeşitlilik kazanıyor herhalde.
Evet. Şimdi aslında burada çocuk yavaş yavaş ilgisini belli eder. Mesela 6-9 ay arasında çocuklar biz bir şey yaparken dikkat kesilirler. Bizi izlemeye başlarlar ne yapıyoruz diye. Mesela bir salata yapıyoruzdur o anda. Onun dikkat kesildiğini fark etmek çok önemli bir şey. Çünkü o öğrenmenin ve öğretmenin önemli bir noktası. Orada yavaşlayabilirsek eğer ve ne yapıyorsak çok yavaş yavaş ağır çekimde yaparsak, konuşuyorken daha yavaş yavaş konuşursak, dudak hareketlerimizi belirginleştirirsek, gözünün içine bakarsak, bağlantıyı kesmezsek.
O göz teması da çok önemli
çok
tabii
önemli.
Ki.
Çok önemli. Ve de yaptığımız işi yavaş yaparsak hem beyinleri öğreniyor, hem o işi yapmaya başladıkları zaman onlar da daha iyi yapabiliyorlar. Çünkü beyinde o anda bir sinir akışı oluşuyor ve de bizim yaptığımız iş sırasında bizim beynimizde oluşan sinir akışı onların beyninde de oluşuyor ve de tanıyor oluyorlar o işi yapmayı. O nedenle onların izlediğini fark ettiğimiz anda yavaşlamak kritik bir şey. Biz mesela 6-9 ayda çocuklara bir sürü oyun da öğretiriz. O tel sararlar, el sallamalar,
C-E ile başlayıp.
Evet ve benzer. Onları da mesela yani yavaşlarsak, parçalarsak onlara daha kolay öğretebiliriz. Mesela bir hareketi yavaş yapmak bize de hareketin ayrıntılarını ve parçalarını öğretir. Örneğin el sallamak. Yani hoşça kal demek için el sallamak şöyle bir şey. Karşımızdakine bakarız, onun el salladığını görürüz. Bu birinci basamak olabilir.
Evet.
Sonra gözünün içine bakarız biz de onun. Sonra elimizi kaldırırız. Sonra elimizi sallarız. Sonra elimizi indiririz. Yani
aslında
aşağı yukarı 5 parça.
Biz de öyle öğrendik ama.
Biz de öyle öğrendik.
Nasıl öğrendiğimizin farkında değiliz. Evet. Onu çabuklukla yapıyoruz.
Hadi el salla demek ki öğretilmiyor. Yani parçaları da öğretmek gerekiyor. Hı-hı. Bunu hem öğretirken hem de geri ileti verirken önemli. Ya yani aferin çok güzel el salladın demek yerine çok güzel karşındakinin gözünün içine baktın. Elini çok güzel kaldırdın. Çok güzel salladın, çok güzel indirdin. Yani neye aferin dediğimizi de tanımlamak onun beyni için önemli bir geri ileti.
Sonrasında,
onun beynini geliştiren bir şey.
Sonrasında onun ben bunları yaptım, bunları başardım diyeki mutluluğu, coşkusu.
Hareketi tamamlayamasa bile karşısındakine bakıp el salladığını görebilmesini yapabildiyse ve biz bunu geri iletide onu söyleyebildiysek çok önemli.
Evet.
Bir sonraki aşama da çeşitlendirmek aslında. Bir seferinde elini sallar, bir seferinde kapatır açar. Bir seferinde iki elini de sallar. Bir hareketin farklı çeşitlerde yapılabildiğini öğrenmek de onun için önemli. Yani beyninde farklı farklı yollar açılıyor demek.
Evet.
Ve de bu çeşitliliği de ona tekrar göstermek. Bak bu sefer elini böyle yaptın. Bak bu sefer iki elini de salladın. Bunu da ona geri ileti olarak vermek. Onun da yaptığı işi görmesi.
Bunu konuşarak mı yapacağız biz de aynı onun yaptığı taklit hareketleri yaparak? Çünkü
yani,
taklit o yaşta çok önemli değil
sadece
mi?
Sadece konuşmak değil senin dediğin gibi. Taklit etmek de bir iletişim. Beden dili önemli bir iletişim. Jest, mimikler iletişim. Ve de en önemlisi aslında tam o anda o bir şeyi yaptığı ve başardığı anda bizim coşkusunu görebilmemiz. Bizim coşkumuzu görmesi onun da.
Evet.
Biz onun yapabildiği için coşkusunu fark ediyoruz ve o yapabildiği için biz coşku duyuyoruz. Asıl hissedilen ve de hareketi pekiştiren, öğrenmeyi
biz
pekiştiren
oluyor. Biz belki kendi coşkumuzdan onun coşkusunu fark edemiyoruz. Değil
evet,
mi?
Ama bu onun için önemli. Hı-hı. O fark ediyor bunu. Ve de onun iyi yaptığı şeyleri öğrenme, hı-hı, yapma becerisini pekiştiriyor.
Evet. Daha sonrasında 9-12 aya geldiğimizde, ki yine bu da en önemli aylardan, belki yürümeye başlayacağı için, emeklemeye başlayacağı için kullanacağı yine araç gereçler, o oyun sırasında oyuncakların seçimi çok önemli galiba. Belki masal kitapları o dönemde mi devreye girmeli acaba?
Ya, evet, çok haklısın. 9-12 yaş o iki boyutla üç boyutu ayırdığı yaş aslında beyni, hı hı, ve de üç boyutlu zekanın geliştiği yaş. Çünkü harekete uzanabilmesi ve ulaşabilmesi, onu araştırabilmesi demek, içine dışına nasıl çalıştığına, hı hı, bakabilmesi demek. Bir fotoğraftaki resmi gerçek sanmayıp onun bir resim olduğunu anlayabilmesi demek. Hı hı. Mesela pek çok çocuk fotoğrafta bir çocuk resmi varsa onu gel diye çağırır. Ta ki ayırana kadar iki boyutla üç boyutu. Bu dönemde genellikle üç boyutu öğrenmesini sağlayan oyuncaklarla oynamasını teşvik ediyoruz aslında. Mesela iç içe geçen kaplar.
Legolar belki,
Legolar
değil mi?
Legolar belki, evet. Yaşa uygun, aha, legolar olabilir. Üst üste konan küpler olabilir. Hı-hı. Hani eskiler.
Üst üste konan halkalar.
Halkalar olabilir. Evet. Eskiler böyle fincanın içine bir şey saklarlarmış, ona benzer oyunlar veya bir şeyin altına bir şey saklamak. Onlar da üç boyutu algılamaya yardım, hı-hı, eder. Ve gene aslında iki boyutu da gösteren kitaplar gene işe yarayabilir. Hı-hı. Albümler, kitaplar, önce tanıdığı resimlerden başlayarak. Evet. Albüm bu nedenle hala önemli bence, çünkü albümde tanıdığı fotoğrafları görüyor. Kitaplar çok çeşitlendi.
Dil gelişimi için çok önemli, çok hele ki o aylarda, evet, değil mi?
Tabii resmi görüyor, bir de onun dille ifadesini görüyor. Hı hı. Bir de mesela mimikle de ifade edebilirsek, taklit edebilirsek, dramatize edebilirsek kitabı, bir de o boyutunu da algılayabilir,
evet,
aslında.
Ne zaman mutlu, ne zaman mutsuz olduklarını da çok iyi anlayabiliyor olmamız gerekiyor herhalde tüm bunları
yaparken.
Zaman
ısrar etmemek lazım. Değil mi? Değil mi? Evet, bence de öyle. İlle de öğretmek değil amacımız. Evet. Yani gerçekten oyun oynamak.
Evet, evet, evet.
Zaten aslında sadece oyun oynayarak öğreniyorlar. Hı hı. Yani orada bir şey öğretmek değil derdimiz. Bizim de onlarla oyun oynamamız lazım. Evet. Çünkü biz de bir şeyi gerçekten yeniden öğrenebiliriz o sayede. Hı hı. Ne sormuştum?
Ne zaman mutlu, ne zaman mutsuz olduklarını,
evet,
anlayabilmemiz için.
Sıkıldıklarını fark, hı hı, edip orada durabilmeyi bilmek de önemli.
Evet.
Nerede bunaldılarsa, sıkıldılarsa, hı hı, ve de artık uyaran istemiyorlarsa onu anlamak da çok önemli.
Evet.
Çünkü aslında bir çocuğun öğrenmesinin en hızlı olduğu dönem sakin kalabilip etrafı sadece izleyici olarak izleyebildiği dönem. Hı hı. O nedenle eğer onu istiyorsa, sadece izlemek istiyorsa dalgın ve de
İzlemesine müsaade etmeliyiz.
Orada, evet, ille de uyaran vermemek lazım.
Evet. İlle ki o izlediği şeyi belki lazım, de bizim elimizde olan bir şeyse yavaşlatarak izleteceğiz. En önemlisi, evet, bu dediniz,
evet,
değil mi?
Evet.
Sonrasında
ağır çekim gibi.
Ağır çekim gibi. Sonradan aylar ilerledikçe bunları çeşitlendiriyoruz. Hı-hı. Göz temasımızı hiç kesmiyoruz.
Coşkumuzu hiç yitirmiyoruz.
Yitirmiyoruz. Onun yaşadığı coşkuyu yaşıyoruz. Biz zaten yaşıyoruz da onun yaşadığını da görmemiz gerekiyor herhalde.
Yani her zaman böyle olmuyor. Bazen daha ötesini istediği için anne baba çok da coşkulu olmayabiliyor. Hı-hı. Yani o çünkü daha fazlasını bekliyor oluyor.
Evet. Ama halbuki her çocuk
onun,
farklılık
onun
gösterir.
Onun ulaştığı noktayla coşku duymak çok önemli.
Evet. Evet. Ona o güveni, o evet, belki de güven duygusunu, ilerideki güven duygusunu aşılamak adına çok önemli diyorsunuz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine ilerleyen zamanlarda birlikte olmak dileğiyle.
Ben çok teşekkür
bu
ederim.
Bu bilgilerinizi bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun.
Ben çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
olunca, dağlara hüzün çökünce, lale sündür boynunu eğip kurt kuzuya kem bakınca, köye döner naz o gelin, yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Ayağında gümüş hal hal,
ayağında gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal.
Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke.
15.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını hepimiz biliyoruz. Eski kitap kurtlarından günümüzde artık yok mu? Çocuklar artık hayallerinin peşinde koşmuyor mu? Hayalleri masala, hikayeye dönüşemiyor mu? Ben büyüyünce yazar olacağım fikri çok mu uzak görünüyor? Sadece hayal ettiklerinizi yazma kararını almanız yeterli sevgili dinleyenlerimiz. Üretken bir hayal gücünüz ve bir kaleminiz varsa yapılacak şey birazcık yazıp eğlenmek. İşte bunu nasıl mı yapacağız? Hemen telefon konuğumuza soralım. Bana Bir Hikaye Yaz proje sorumlusu Sayın Hilal Engür Bircan telefon attığımızda. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilüfer Hanımcığım. Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz. Ne güzel bir proje geliştirmişsiniz. Bu projeyi birazcık evet. Tanıtır mısınız bize lütfen?
Evet. Kaleme almak bana nasip oldu ama gerçekten güzel çatı organizasyonu olan bir proje. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Eskişehir'den çıkıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi. Bizim proje ortaklarımızdan TRT Var proje ortaklarımızdan Türksoy Var, Yurtdışı YTB, Akrabalar Topluluğu Var. Çok yönlü bir proje. Gerçekten bize bu anlamda destek sağlayan herkese ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Türk Dünyası Vakfı çok güzel projeleri imza atmaya devam ediyor. Bana Bir Hikaye Yaz da sadece bunlardan bir tanesi. Biz artık istedik ki Yani gençler şu artık tabletten, telefondan bir başları kaldırsınlar. Bir hikaye okusunlar, yazsınlar, yazdıklarını paylaşsınlar.
Peki çocuklar nasıl bir hikaye yazsınlar size? Nasıl bir hikaye yazacaklar ya da?
Evet, şimdi bizim resmi internet sitemiz var, hikayeyaz.org. Orada birçok bu anlamda kategori açmış bulunuyoruz. Mesela kadın odaklı hikayeler var, değerler eğitimi var, belirli gün ve haftalar var, çocuk hakları bildirgesine uygun hikayeler var, başarı hikayeleri, dostluk hikayeleri, empati, aşk, sevgi, saygı, gerilim, korku, işbirliği hikayeleri, erken çocukluk dönemi, serbest konu hikayeler, engelsiz hikayeler, şehrimi tanıyorum var, Türk Cumhuriyetlerinden gelenler var.
Yelpaze çok geniş yani.
Çok çok geniş. Biz istiyoruz ki ebeveynler de buna yazsınlar. Yani bu projemize destek versinler ki çocuklarımıza her güne bir hikayeyle biz yola çıkalım. Ve çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını gelişsin. Birbirlerine anlatsınlar, bir şeyleri paylaşsınlar. Aslında her günümüz bir hikaye, öyle değil mi İlgin Hanımcığım?
Evet, yani, kesinlikle.
Bu hikayelerimizi biz paylaşalım. İyi bir yere doğru yol alalım. Artık bakıyoruz çocukların ve gençlerin mesajlaşmalarında merebe ve selemeden ibaret. Bu bizi gerçekten çok üzüyor.
Evet,
çünkü evet. Türkçe kullanımı günümüzde artık gittikçe günde 15-20 kelimeye kadar düşen insanların olduğunu görüyoruz. Bu bizi üzüyor. Türkçe çok güzel bir dil. Dünya coğrafyası içerisinde. Biz bunun gençler arasında hızla daha çok artmasını ve yayılmasını umuyoruz. Kullanımının. O yüzden böyle bir proje geliştirdik.
Evet. Projenin amacı bu. Öncelikle
projenin
herhalde.
Projenin amacı evet. 7-14 yaş arası çocukların ve 14-18 yaş arası gençlerin okuma, yazma ve anlatım alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla
evet.
Yazalım.
Peki ne kadarlık bir hikaye yazmaları gerekiyor? Var mı koşullarınız?
Evet.
İşte 3 sayfa, 5 evet. sayfa şu kadar kelimeyi geçmesin gibi. Nereye nasıl müracaat edecekler yazdıkları hikayelerle?
Bu hikayeyaz.org sitesine üye olacaklar. Üye olduktan sonra üyelik işlemleri zaten yönlendiriyor. Tamamlandıktan sonra hikayelerini bize gönderecekler. Alt editör ve üst editör gruplarımız var. Bunlardan geçtikten sonra artık hikayemiz yayıma hazır demektir. Ve hikayelerimizi yayıma alıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Biz aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı EBA portalında içerik hazırlıyoruz. Bizim bu sitemizin çalışması bittikten sonra hikaye portalımız, oraya hediye edeceğiz ve oraya gömeceğiz inşallah. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz istiyorsa kaliteli hikayeleri bu portalda bulsunlar. Böyle güzel bir şekilde hani aradıklarını ilk önce bizim portala bakaraktan bulsunlar istiyoruz.
Ne güzel. Gelmeye başladı mı hikayeler?
Evet evet gelmeye başladı. Şu an biz de çok heyecanlıyız.
Peki nasıl kalemler var? MRB, SLM gibi şeyler yoktur umarım.
Bu anlamda Türkçe öğretmenlerimiz ve edebiyat öğretmenlerimiz gerçekten çok güzel içerikler bize gönderiyorlar. Öğrencilerimiz zaten onları gösteriyorlar. Editleniyor muhtemelen. Çünkü bize geldiğinde çok hazır geliyor. Bu da bizi memnun ediyor. Hatta biz geri dönükler veriyoruz. Diyoruz ki işte şurası galiba olay örüntüsü pek oturmamış filan. Buna göre tekrardan hani öğrenci hatalarını görüp geri gönderiyor. Bu anlamda da yayımı alıyoruz bu şekilde.
Evet. Peki bunun bir zamanı yok herhalde. İstedikleri her zaman
evet.
bu siteye.
2018'e kadar.
Ne zamana kadar efendim?
Kadar, 2018 Mayıs ayına kadar. Bir yılımız var daha.
Evet.
Bize bütün meslek grupları yazsınlar ve göndersinler. Biz diyoruz ki çok güzel aslında bizim bir jenerik müziğimiz var. Yani orada da mesela diyor işçi, aşçı, polis, simitçi herkes bize yazsın ve göndersin çocuklarımız çünkü onların kategorileri var. Kendilerinin alt kategorileri var. Yani hiç kimsenin yazdığı kaybolmaz. Sadece isimlerini, şehirlerini, varsa okullarını yazarak göndersinler. Biz onların hepsini yayıma alacağız ve böylece kaliteli hikayeleri, özgün hikayeleri bir portalda toplayacağız.
Ne güzel. Peki şu ana kadar çok hikaye geldi mi? İlgi nasıl?
Evet. Şu ana kadar arka platformumuzda bekleyen hikayelerimiz var. Yayıma aldıklarımız var. Bayağı ilgi var yani 500 kadar hikayemiz şu an birikmiş durumda. Onları yavaş yavaş alıyorlar. Çünkü bu anlamda bize Milli Eğitim Bakanlığı çok destek verdi. Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü tarafından Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bildirdik. Bütün okullarımızın bu konuda haberi var.
Dolayısıyla peki şu anda bizi yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz de var, Türk vatandaşlarımız da var oralarda evet. yaşayan. Onlar da katılabilirler mi acaba bu?
Evet, evet. Bizim projemiz, biz Türk Dünyası Vakfı olduğumuz için zaten. Hani Balkanlarda Makedonya, Kafkaslarda Azerbaycan ve Orta Asya'da Özbekistan olarak proje ortağı olarak alındı. Gerekli yazışmalar vesaire önümüzdeki dönemlerde netleşecek. Ama tabii ki mutlaka ve mutlaka sitemize üye olsunlar, göndersinler. Bizim arka panelimize mutlaka düşecektir. Herhangi bir soruları da olursa arayıp sorsunlar. Biz her konuda onları yönlendiririz.
Evet. O zaman sizi arayıp sorabilecekleri bir telefon numarası ya da bir internet adresi verelim lütfen.
Evet. Bizim kendi vakfımızın sitesinden ulaşabilirler. Türk Dünyası Vakfı'nın telefonunu paylaşayım isterseniz. 0222 alan koduyla 231-28-38 telefon numarasından bize ulaşabilirler. Veya herhangi bir soruları olursa hikayeyaz.org'dan bize yazabilirler.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hilal Engür Bircan. Bizimle paylaştığınız için bu güzel projeyi yine birlikte olmak dileğiyle yeni projelerle Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz.
Efendim ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bana Bir Hikaye Yaz proje sorumlusu Sayın Hilal Engür Bircan telefon konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Bugünlerde böyleyim, ister kal ister git, tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedin, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz.
yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım.
Sihirli Sözcükler.
...15.41'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar.
İşte az önce bir telefon bağlantısı yaptık. Dinledim. Aslında ne güzeldi. Ama şimdi tabii konuşacağımız şeyler biraz daha bizi ondan uzaklaştıracak. Çünkü kitapların yazarın zihninden başlayıp okurlara ulaşana kadarki hikayesinden söz edeceğiz. Evet. Okura ulaşırken de kütüphanelerin, kitap evlerinin durumundan da söz edeceğiz. O biraz iç karartıcı olsa da. Şimdi kitabın yazarın zihninden başlayıp okurlara ulaşana kadarki hikayesi dedik ama bu hikaye herkeste farklı galiba, değil mi?
Hemen şunu söylemek lazım. Madalyonun iki yüzü var. Bir klişe kullanacak olursak. Bir yüzü kitaplarla ilgili olarak, bir yüzü yazarlara ait o içsel dünyanın, o soyut, ölçülemeyen zenginliğin göründüğü yüz. Diğer yüzü de gayet somut, yüzdelerle, vergilerle, fiyatlandırılarak, depo kiralarıyla ya da işte yayın evlerinin ödedikleri bir takım bandrollerle göz önüne geliyor. Dolayısıyla bir yüzü gerçekten çok manevi, diğer yüzü çok maddi bir madalyon kitap işi. Hemen söylememiz lazım, kitap yazacak olanların belki hayatlarında o güne kadar hiç düşünmedikleri somutlukta maddi bir takım mevzuatları, hesapları, ekonomik olarak görünümünü öğrenmeleri gerekebiliyor. Hı hı. Ama ilk başlangıç noktası burası
değil. Çok mu yüksek meblağlar bunlar?
Yok, değil. Fakat pek çok yazarın da söylediği bir şey, buradan tekrar etmiş olalım. Para kazanmak için yapılabilecek bir iş değil kitap yazmak. Her ne kadar dünyada kitaplarıyla tanınan ve bu kitap yazarak çok ünlü ve zengin olan yazarlar olsa da kitap hem manen yazarların ciddi emek verdikleri hem de madden yatırım yaptıkları ve karşılık beklemeyecekleri bir süreci gerektiriyor.
Evet.
O yüzden bir yazarın fikir dünyasında, düş ve düşünce dünyasındaki o kitap tohumu nasıl evriliyor ve kitaba dönüşüyor, ona bir bakmak lazım. Çok aktörlü bir iş. Benim çok sevdiğim bir sözdür, bir editörün sözü. Bir kitabın ortaya çıkması için bir köy dolusu insan çalışır derdi.
Ama şimdiye çok baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Hani bir laf vardır, ağzı olan konuşuyor diye. Şimdi de klavyesi olan yazıyor galiba, ne yazık ki.
Aziz Nesin'in güzel bir sözü var. Türkiye'deki bu ülkede yaşayan her üç Türk'ten beşi şairdir demiş Aziz Nesin. Onun gibi bir durum yaşıyoruz gerçekten. Ama iş ustalıklı bir kitap oluşturmakta. Daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Okuyucusu tarafından görülebilecek, edinilebilecek bir kitap oluşturmak.
Yani iyi hikaye, farklı. Kötü hikaye. Kötü hikaye etki bırakmayan insandı ki.
ne kadar klişelere evet, ne kadar klişelere dayanırsak, birkaç tane temel prensip var aslında. Her meraklı bunları da bulabilir. Biraz önce benim yaptığım gibi madalyonun iki yüzü gayet klişe bir sözcüktür. Ne kadar klişe kullanırsak o kadar hikayemizi aslında karşı tarafa zaten bildiğin gibidir mesajıyla vermiş oluruz. O yüzden hı hı. bize özgün olanı bulmamız lazım. Yani bir yazar nasıl yazarın altında yatan evet. şeyler bunlar. İyi bir okuyucu olmak lazım. Bir yazar böyle söylemiş. Eğer okumaya vaktiniz yoksa yazmaya da yoktur. Evet. Ben bununla çok sık karşılaşıyorum. Çünkü editör olarak çalıştığınızda pek çok yazıya meraklı insanla da tanışma fırsatınızı buluyor. Hepsi çok değerli ve hepsini yüreklendirmeye gayret ediyor bütün bu alanda çalışanlar. Ama ben bunu yazdım, evet budur kitabım ve bitti diyenlere de net bir biçimde cevap vermeniz gerekiyor. O yüzden editörler de bu işin görünmeyen, hatta biraz daha ileri giderseniz gölge yazar tabir edilen, yani birinin evet. anılarının kitaba dönüşmesine yazar olarak yardım edenler var. Editörler kıyamadıkları, yazarın kıyamadıklarına kıyanlar olarak anılıyorlar. Hı hı. Sürecin okuyucu tarafından çok görünmeyen kısmı bu. Dizgiciler var, grafik tasarımcılar var. Kitapların işte Türkiye'deki mevzuat gereği bandrollerinin alınması, vergilerinin ödenmesi, dağıtımı. Tamamen bambaşka bir alan ve çok başta da söylediğimiz gibi çok maddi, yani birinin düş dünyasından doğan ve olgunlaşmış bir kitabın
bir de kim bilir ne kadar zamanda gerekiyor. Oluştu, tabii. ne kadar zamanda ortaya çıktı, bilgi birikim, değil mi? O çatıyı çok iyi kurmak gerekiyor.
Her yazar, sağlam her kitap aslında yazarın hayatından çok önemli bir bölümü de içeriyor. Beni çok etkileyen bir örnek olduğu için belki çok sık paylaşıyorum ama Savaş ve Barış'ı Tolstoy 7 yılda yazmış. Bu şu demek, yani 7 yıl boyunca her gün mü yazmıştır sanmıyoruz ama asıl önemli olan 7 yıl boyunca bu kitabı içinde yoğurmaya devam etmiş yazar. Anton Çehov'un benzer bir sözü var. O diyor ki bir öyküyü yazın, ondan sonra başını ve sonunu atın. Çünkü biz yazarlar genellikle en başta ve en sonda ahkam keseriz. Onları attığınız zaman öykü daha iyi olur. bilemiyorum tabii, hani kendi dünyalarında nasıl var olduklarını anlatıyor yazarlar. Hı hı. Herkes gibi bu cümlelerle. Sait Faik bizdeki en etkili hikayecilerden biridir. Sait Faik'in de mesela... onun üzerine araştırma yapanlardan birinin sözü, hikayeler, kelimeler kusularak değil, yutularak yazılırlar. Sait Faik yazdığından çok daha fazlasını yutan bir yazardır. O yüzden yutkuna yutkuna okursunuz diyor. Gerçekten de öyle. Yazarın yazma üslubu, bir hikayenin, öykünün, romanın ya da şiirin içinde kendiliğinden var oluyor. Ve yine bir yazarın söylediği gibi, yazar olmaya çalışmayın, yazma eyleminin kendisi olun. Diyorlar, çünkü ne kadar çok işe, herhangi bir eyleme konsantre olmak doğal olarak her işte böyledir. Yani ben futbol oyuncusu olmak istediğimde de oynamaya konsantre olmak durumundayım. Yazarlık da öyle.
Yani yazarın ne söylemek istediğini bilmesi gerekiyor herhalde.
Evet, deneyimlemesi de gerekiyor. Hı-hı. Tecrübe. Yani burada tecrübeyi bir yazarın söylediği gibi esnek tutmak lazım. Yani bizzat benim başıma gelenler değil, gözlemlediklerim ve dinleyebildiklerim. Evet. Yazarlar biraz kamera oluyorlar. Kameraman değil, kamera. Çünkü çekip izleyip karşısındakine eğip bükmeden gözlemleyebilmek, dinleyebilmek ayrı bir beceri. Ne kadar çok bu konuda olgunlaşırsa kişi, o kadar kalemi anlatmak istediği şeye uyumlu hale geliyor. Hı hı. Çok okumak bu anlamda önemli. Eğer tek bir yazar okursanız onun taklidi olursunuz.
Evet.
Herhangi birinin taklidi olamayacak kadar çok yazar sevin diye bir tavsiye var. Ne kadar çok aslında düşünce dünyamızı beslersek o kadar iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü doğruya doğru yeni bir şey yapmak kolay değil. Hele de bu alanda var olan sözcükleri kullanıyoruz. Yeni bir tür oluşturmak, şu ana kadar yazılmamış bir konuda yazmak mümkün değil. Bir kitapta yeni olan yazarın bizzat kendisi. Yani o kitabın konusu da, o kitabın aşağı yukarı şaşırtıcı ögeleri de daha önce kullanılmıştır mutlaka. Yazardır yeni olan her kitapta. Ama işte ben demeden kendini ifade etme olgunluğunu yakalayanlara yazar diyebiliyoruz. Yoksa çok rahatsız edici olur. Hani kötü hikaye, biraz önce sizin söylediğiniz kötü hikaye aslında, ya da kötü roman ya da kötü şiir, yazarın çok fazla ortada olduğu halidir. En iyi yazar görünmeyen haliyle kitabında var olabilen yazar.
Evet, o karakterlerin planın, kurgunun çok iyi işlenmiş olması, onların ön plana çıkmış olması gerekiyor diyorsunuz.
Ve tabii mesela Oğuz Atay'ı okuyan herkesin teslim edebileceği gibi, Atay örneğin işte herhangi bir kitabında, hangisini ele alırsanız alın, herhangi bir kitabında var mıdır? Vardır. Yok mudur? Yoktur. Yani hani evet. Her ikisine de evet hayır demek gerekiyor. Çünkü ne kadar tutunamayanlarda, ne kadar var olan bütün karakterleri detaylı anlatmış ama aynı zamanda okuyucunun keşfetmesine müsaade etmiş ve bir eylem üzerinden yazmış. Yani bu şu demek, bir tiple başlayabilirsiniz. Hasan Bey şöyle biriydi, şunu yapardı, bunu yapmazdı diye. Buna hiç girmeden okuyucuya eşlik eden bir ana karakter oluşturmuş ve neredeyse görünmez bir karakter bu. O yüzden ne kadar çok okursak aslında o kadar çok kendimizi geliştirdiğimizi bilmek gerekiyor. Evet. Ve her kitap çok değerli bu anlamda.
Mutlaka o çok değerli kitapları hepsi tabii kitap evlerinde, evlerinin raflarında yerlerini alıyorlar ama orada öylece duruyorlar mı acaba? Ülkemizdeki durum ne ya da dünyaya baktığımızda neler söylersiniz?
İşte bu madalyonun ikinci yüzü. Birinci yüzü ne kadar manevi, soyut ve bir aslında kişinin iç dünyasına bağlıysa, ikinci yüzü o kadar nasıl söyleyelim, maddi ve gayet somut, ekonomik biçilebilir bir değer. Bir yatırım sonuçta kitap, bunu kabul etmek gerek. Türkiye'de ve dünyada kitap evlerinin sayısı azalıyor. O yüzden hani hemen özetle sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim, ikinci klişemiz. Nerede ve hangi şehirdeyseniz lütfen gidiniz, kitap alınız. Evet. Çünkü kitap evlerinin sayısı azalıyor. İnternet üzerinden alışveriş biraz arttığı için olduğunu söylüyorlar.
Bir de bunun nedeni internette kitap fiyatlarının biraz daha uygun olması mıdır, evet, acaba?
Hem internette kitap fiyatlarının uygun olması hem de e-kitap ve benzerlerinin alınabilir olması. MP3'lerde yaşadığımız şeyi kitaplarda yaşıyoruz
ama
biraz.
O kitabı elimizde tutup okumanın zevkini veriyor mu?
İşte biz gibiler öyle olmadığını, evet, düşünüyoruz.
Ama gençler öyle düşünmüyorlar mı? Ya da gençler öyle okumanın ne demek olduğunu,
evet,
bilmiyorlar
hiç,
belki.
Dünyalarında yani, var olmayan, evet, bir şey. Anlamaya çalışıyoruz karşılıklı birbirimizi ama ülkemiz açısından durum pek hayırlı değil. Yine bir üçüncü klişe olabilir. Devletimizin desteğini bekliyoruz bu konuda. Dünyada yapılan destek çalışmalarından biri kitaptan alınan verginin düşürülmesi. Minimuma çekiyor bazı ülkeler. Örneğin Fransa, ki okumanın evi olarak kabul ediliyor Fransa. Fransa vergileri, kitaptan alınan vergileri çok düşürmüş. Türkiye'de %8 alınan vergi. Bayağı yüksek bir vergi ödüyor yayın evleri de. Eğer yazarlar kendileri çıkarmak istiyorlarsa da, ve tabii alıcıları da, yani biz okuyucular da ciddi bir vergiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de 1678 kitap evi varmış. Bunu niye söylüyorum? Hani okumaya yaklaşımımız, biz bu konuda savkalıyız, bunu biliyoruz ama dünyadaki benzerlerimiz ne durumda? Biraz ona da bakmak lazım. 2016 rakamları TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları bunlar. Karşılaştırmaya yardımcı olsun diye hemen şöyle birkaç ülkeden bahsetmek isterim. Türkiye'de 1678, işte 76 milyon nüfus var diye düşünürseniz, İngiltere'de 65 milyon nüfus, 4583. Yeah. Almanya'da 50 milyon nüfus, 6000 kitap evi var. Amerika Birleşik Devletleri, ki hem kendini okumamakla eleştiriyor hem de dünyada okumamakla eleştirilen ülkelerden biri. Cahil kabul ediliyorlar. Bir türlü bu konuda kendilerini imajlarını değiştiremediler diyelim. Türkiye'de tekrar söyleyeyim, 1678 kitap evi var. Amerika'da 30.144 kitap evi var. Kendini okumamakla eleştiren Amerika'daki kitap evi sayısı Türkiye'nin 18 katı. Tabii nüfus da fazla ama hani yine de baktığınızda bizim birazcık daha kendimize çeki düzen vermemiz gerek.
Evet, ama alışkanlıklar çok önemli tabii ki.
Bununla ilgili bir anket çalışması yapmışlar üniversite öğrencileri üzerinde. Öğrencilerin çoğunluğu diyorlar ki bize okuma alışkanlığı verilmedi. Ama Reşat Nuri Güntekin'in çok güzel bir paragrafına denk geldim. Güntekin diyor ki, niye okumuyorlar demek, niye piyano çalmıyorlar demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları piyano çalmayı alıştırmaktan daha kolay değildir. Ona göre yetişmek, hazırlanmak lazımdır. Okumak, bir kitaptan alınan elemanlarla kendine manevi bir dünya yapmaktır.
Evet.
O manevi, bunu tecrübe etmeliyiz.
Evet, kesinlikle bir an önce tecrübe etmek gerekiyor. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz
ben
sevgili
Lüferna
Kutlat'a. Haftaya birlikteyiz. Size de teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Yarın görüşmek üzere. Hayatın Sesleri.